Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yalan enflasyon rakamları üzerinden konuştuk. Neden yalan olduğunu anlattım size ve aslında bu yalan haliyle ve resmi gazetede bundan daha 2 ay önce yayınlanmış olan orta vadeli programın son haline göre bile kaybın ne kadar büyük olduğunu, bir asgari ücretlinin cebinden 800 liranın nasıl araklandığını anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerde ne var ne yok, ben yayını paylaştım, siz de yaparsanız sevinirim. Bir kere bugün gazetelerden önce, yani gazetecilik ahlakını, namusunu yürütmeye çalışan gazetelerde haklı olarak bugün enflasyon var. Yani o olmalı zaten. Onun dışında yazılanlar, çizilenler hepsi hikaye. Abdülkadir Selvi köşesinden Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin haber yapanlara iğrenç demiş mesela. 3 kere iğrençsiniz, iğrençsiniz, iğrençsiniz demiş. Yani bunun söylenme gerekçesi, mesela aynı söz eğer iletişim başkanlığına söylenmiş olsa ben kabul edebilirim, söylenebilir diyebilirim, ama iletişim başkanlığı olarak kurulan, Türkiye'de kendi adına bir iktidar oluşturan, mesela Anıtkabir'deki artık 29 Ekim törenleri de dahil olmak üzere bütün organizasyonları kafadan üstlenen, istediği şakşakçıları oraya dizen bir kuruluş, bir iletişim kazası değil, bir iletişim faciası yaşattıysa en azından ona da bir şey demek gerekmiyor mu? Türkiye'de son 3 gündür WhatsApp gruplarında, daha önce de konuştuk o yüzden burada üzerinde durmayı çok istemiyorum. En son geçen hafta içinde, evet, Marmaris'te yapılan bu Hekimler Kongresi'nde konuşurken de anlattım. Ya şöyle şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Bunlar sosyal medya grupları, oradan atılanlar, tutulanlar falan. Bunlar ciddiye alınacak şeyler değil. Ya şunu düşünün, aklınızda hep o kalsın. Siz de yaşadınız, ben de yaşadım. Yarın bakın serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Orada da konuşuruz. Ya şu tarz mesajları kaç kere aldınız şu pandemi sürecinde? Şöyle bir ses geliyor bakın WhatsApp'tan. Çok, şu anda zaman gerçekten çok az. İki ameliyat arasında dışarı çıktım. Arkadaşlar durum feci. Ya bunu kaç kere duydunuz Allah aşkına? Bu nedir yani, nasıl bir arkadaş sevgisidir, nasıl bir dost canlılığıdır? İki ameliyat arasında arada dışarı çıkan kimdir mesela o hekim? Herkesin dostu. Bir şey söylüyorsun mesela. Ya ben bakın aralarında hekimlerin de olduğu, başka meslek gruplarından insanların da olduğu son 3 gecedir sürekli olarak, yani iş yetmezmiş gibi abuk sabuk şeylerle uğraşıyoruz. 2 gecedir, 3 gecedir değil. 2 gecedir abuk sabuk şeylerle uğraşıyoruz. Mesela dün saat 1'e kadar enflasyon raporu okudum ben. Neden? Bir şey anlatmaya çalışıyorum kardeşim. 6 boş olamaz. Enak nedir? Buna çalıştım mesela. Gece saat 1'e kadar. Ama arada sürekli olarak şöyle şeyler geliyor. Ya doğru mu ya? Doğru. Ne doğru mu kardeşim? Bizim diyor bir arkadaşımızın kardeşi. Çok diyor içeriden bilgiye sahip, doğruymuş. Ya kardeşim, arkadaşının kardeşi kimse, bir adını söylesene bana. Dikkatinizi çekerim. Bu söyleyen insanların bir tanesinin adı yok ya. Bir tanesinin. Bana isim söyleyin kardeşim. Bana isim söyleyin. Yani balon atmak o kadar rahat ki Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce geçirdiği ameliyata giren kaç hekim var? Valla benim şu ana kadar duyduklarımı topladığınız zaman 6000 hekim beraber yapmış. Bunun içinde 3500 anestezist var. Hemşire sayısını saymıyorum bile. 35.000 civarında. Herkesin bir akrabası, bir arkadaşı var içeride. Tanıyorum. Kesin ya, %100 bilgim. Kesin. Kesin. %100 ya. Arkadaşımın kardeşi. Alt komşunun, bizim alt komşu yok mu? Var. Onun görümcesi. Lan bana ne görümcesinden? Zaten görümcesinden sana ne, görümcesi de değil. Onun iş yerindeki arkadaşlarından bir tanesinin halasının oğlu. O duymuş. Kesin bilgi. Ya lütfen bu sosyal medya gazına gelmeyin. Ne olur. Burada bizim tartışacağımız hikaye bu değil. Geçmişte de yapıldı. Bunun örnekleri defalarca yapıldı. İnsanlar burada bence konuşmak zorunda olunan şey şu olmalı. Ya iletişim başkanlığı denilen heyula kurum bu ülkenin milyonlarca lirasını yutuyor her sene bütçeden. Milyonlarca lirasını. Ve söylediği bu işte. Bu. Cumhurbaşkanımız yürüyor. Bilgin Gökberk'in söylediği, bana ait değil. Bilgin Gökberk'in çok yerinde yazdığı gibi. Cumhurbaşkanımız yürüyor. Cumhurbaşkanımız uçaktan inebiliyor. Uçak merdivenlerinden inebiliyor. İletişim başkanlığı hiçbir şey bilmiyor. İletişim nedir bilmiyor. Rezalet bu ya. Rezalet. Ben Erdoğan'ın yardımcılarından biri olsun, Allah yazdıysa olsun. Ya bu sabah adamın kıçına tekmeyi basmıştım, yemin ediyorum. Bu mudur ya yapılması gereken? Siz Cumhurbaşkanlığı makamını nereye indirgiyorsunuz? Karşıda bir dedikodu şebekesi var. Evet, demin anlattım ya, çatır çatır çalışıyor. Çatır çatır çalışıyor. Ama öte yandan karşısındaki güç de bu. Ve milyonlarca lirasını yutuyor Türkiye'nin her yıl. Milyonlarca lirasını. Anıtkabir'de yaptığı 29 Ekim organizasyonunu gördünüz. Şakşakçıların getirilişini, alkışlatılmasını. Ama bu artık AKP'lilerin bile bana kalırsa katlanmamaları gereken bir rezalet. Budur ya. Adamın yaptığı bu. Türkiye'de Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu bir güreşçi. Biliyorsunuz bir kamu bankasının yönetim kurumuna atandı. Hamza Yerlikaya. Ya adamın paylaşımını gördünüz mü? Alayınıza gider yazmış. Seviye bu ya. Seviye bu. Bir tarafta dedikodu kazanı kaynıyor. Karşısındaki seviye de bu. Vallahi bilmiyorum, kendinize bir yer seçin. Yani bunun içinde nerede duracak? Yani şunu düşünüyorsunuz. Ya iyi de haberi alamıyoruz kardeşim. Nereden alacağız? Ya böyle bir şey, böyle bir durum, böyle bir sıkıntı yaşanıyor olsa siz gerçekten bunun saklanabileceğini falan mı düşünüyorsunuz? Bu nasıl bir saçmalıktır ya? Bu nasıl bir saçmalıktır yani? Ama koskoca ülke acayip bir geyik ağının içinde debelenip duruyor. Neden biliyor musunuz? Halktan her şey saklanıyor. Gerekçesi bu. Sağlık Bakanlığı Covid-19 vakalarını saklıyor. TÜİK enflasyonu saklıyor. Merkez Bankası ekonomi olduğu gibi saklıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi var, yaptığı zamları saklamaya çalışıyor. Böyle olunca da dedikodu kazanı sürekli kaynıyor. Bu değil, bu yanlış. Gidilen yol yanlış, çok yanlış hem de. Ama bu ülkede kurumsallaşmanın ne kadar yok olduğunu görmemiz açısından da çok sağlıklı. Kurumsallaşma demişken biz bugün akşam saat 19.30'da 32. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin açılışını yapacağız. Umarım bir sıkıntı olmazsa Ankara'da Cer Modern'de yapacağız. Ayın 12'sine kadar Ankara'da film konuşacağız. Büyülü Fener Sineması'nda. Ya o kadar sevindirici şeyler oluyor ki. Mesela bunları keşke konuşabilsek. Sağlıklı bir ülke olsak. Geçtiğimiz sene içinde, bir sene önce çekilenler de var galiba. Yerli filmlerin, yani bu ülkede çok da genç insanlar tarafından, çok iyi yönetmenler tarafından çekilmiş filmlerin mesela oradaki gösterimlerine biletler tükendi. Acayip memnun edici bir şey bu. Acayip memnun edici bir şey. Ama şu salaklığı konuşuyoruz yani oturduğumuz yerde. Bu hafta 2-8 Kasım arası lösemili çocuklar haftası. Mesela onlar bir yandan derde çare bulmaya çalışıyorlar. Ya biz sevgili Berfu sayesinde, Berfu Öngören sayesinde hatırlıyor musunuz? Aylar önce SMA'lı bir çocuk için, sevgili Deniz için bir kampanya yaptık. Hatırlıyor musunuz? Yayın yaptık hani gece. Biliyor musunuz ki siz dün itibariyle Deniz yola çıktı. Parası tamamlandı. %100'üne ulaştı o kampanya. Ya keşke bunu konuşsak. Bunun üzerinden Sağlık Bakanlığı neden bunu hala yapmıyor diye konuşsak. Ama şu salaklığın içinde debelenip duruyoruz ya. Anlamsız, abuk sabuk. Doğru işte Gülden Güney, ülke değil Dallas dizisi sanırsın. Doğru. Saçma sapan. Bak bugün mesela gazetelerin tamamını bir kenara koyarak, çok ciddi söylüyorum, hiç gerek yok okumaya. Enflasyon bölümünü ben anlattım size. Geçin. Takvimde abuk sabuk saçma sapan şeyler var. Abuk sabuk, yani abukluğun ötesine çıkmışlar. Bir tanesinde 19 yazıyor. 10 İngilizce 19. Bir tanesinde off 9 yazıyor. Bugüne kadar 19 yılda AKP iktidarının neler yaptığını şişire şişire bitirememiş. Of 9 dediği de karşısında olan muhalefetteki insanların neler yapamadı. Böyle bir gerizekalılık. Böyle saçma sapan abuk sabuk bir şey. Bugün her şeyi bırakalım. Bak günün en baba haberi. Bizim oturup ülkece ulan biz nasıl bu kadar boka battık diye düşünmemiz gereken haber. Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'le çok uzun süredir kimse konuşamıyordu. Gökçer, sevgili Gökçer Tayincioğlu T24 adına konuşmuş, ilk bölümünü yayınladı. İçinde ne ararsanız var. Fakat en çok bir ülkenin kurumsallaşma yalanı içinde nasıl batırıldığı, nasıl operasyon tezgahları içinde suçluların insan yerine konulduğu, devlet kaynaklarının nasıl emildiği hepsini tek tek anlatıyor. Ciddi söylüyorum. Mesela Tansu Çiller'le ilgili şunu söylüyor. Tansu Çiller'in diyor, İşlenilen 18 cinayetten, hani Mehmet Ağar ve bir grup insan tekrar yargılanmaya başladı ya, istinaf mahkemesinden geri döndüğü için 18 cinayetle ilgili dava yeni açıldı. Haberi vardı diyor. Haberi vardı ama diyor Mehmet Ağar ona nasıl pazarladı bunları bilmiyorum diyor. Bak mesela ülkücü camia için acayip, acayip ilk kez duyacakları bir şey var. Diyor ki Abdullah Çatlı ve adamları biz yemekte bir araya geldik ve kendisine dedim ki uyuşturucu işi yapıyorsun. Doğru yolda değilsin ne yapalım biz aç mı kalalım dedi diyor. Bak söylüyor adam. Asala'yı falan bitirmişler. Bunların hepsi yalan diyor. Fransa'da bir mezarlığa sadece bomba attılar. Onun dışında hiçbir bok yapmadılar diyor. İlk bölümü yayınlandı T24'te. Bence sadece onu okuyun. İnanın gazetelerin tamamını atsak bir kenara hiçbir şey değişmez hayatınızda. Hiçbir şey eksilmez bugün. E bunu konuşmamız lazım işte. Bizim medyamız nasıl bu kadar boka battı bunu konuşmamız lazım. Bir sürü paçoz köylü. Altını çizerek söylüyorum bunu. Alınan alınsın bir sürü paçoz köylü bugün nasıl medeni insanlarmış gibi gazete köşelerini ele geçirmiş. Bunu konuşmamız lazım mesela. Ama konuştuğumuz şeye bak. WhatsApp grubundan gelen bir mesaj. Herkesin bir tanıdığı var. Herkesin çok yakın arkadaşı var. Herkesin o ameliyata girmiş mutlaka en az bir tanıdığı var. Böyle 70 bin kişinin ortak yaptığı bir operasyonu konuşuyoruz biz. Bir Allah'ın kulu da demiyor ki ulan bu insanlardan neden bir tanesinin adı yok ya? Bak sorun bu. Lütfen bana bir tanesinin adını söyleyin. Bir tanesinin. Bugüne kadar aldığınız mesajların tamamını düşünün. Bir kişinin adını söyleyin. Ya hiç mi rahatsız olmuyorsunuz? Herkes sürekli olarak aynı yerden geliyor. Hep. Şimdi çıktım iki ameliyat arası. Çok yorgunum gerçekten ama bunu söylemem feci. Kimsin sen ya? Kimsin? Anlatsana nedir feci olan? Sen kimsin söyle mesela. Bunu paylaşanlar da aynı şeyi yapsın. Hayır hanımefendi Defne Tener demiş ki paçoz tamam da köylü biraz ters ol. Olmadı. Olmadı. Bu köylülük zihniyeti var ya bu doğru bir şey değil. Alınıyorsunuz. Alınan alınsın hiçbir önemi yok. O başka bir ilişki. Toplumsal bir ilişki, ekonomik bir ilişki ve yerinde ağır, yerinde önemli. Aynı zihniyeti getirip koyduğunuz zaman bir şehrin içine, medeni bir yaşamın içinde sakil duruyor işte o. Ve o zihniyet ele geçirdiğinde bununla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Hiç de ters falan olmadı bence. Ve geldiğimiz yer işte. Hayır canım köylü milletin efendisidir. Evet Atatürk köylü milletin efendisi der. Neyi anlatır peki orada? İnsanlar sadece bir cümleyi alır ardına takılmaz. Neden Türkiye'de köy enstitüleri köyde açılıyor? Hiç düşündünüz mü bunu? Neden? Neden yerinde yapılsın diye? Ne kadar kolay değil mi? Rahat rahat çıkıp böyle çok ters oldu. Hiç ters olmadı hanımefendi. Doğrusu bu. Bugünkü zihniyet budur. Hayatı ele geçiren, şehirdeki medeni ortamı kendine benzetmeye çalışan, bu zihniyetin kötülüğü buradan kaynaklanır. Ve yaşadığımız da ortada işte. Hayır diyen varsa anlatsın. Ben de dinleyeyim, ben de bilmeye çalışayım. Neyse, bunları bir kenara koyalım. Bugün Gökçer Tayıncıoğlu'nun röportajını lütfen okuyun T24'te. Hakikaten çok acayip şeyler var içinde. Çok çok acayip şeyler. Yani geçmişten işte yeşil hesaplaşmaları, yeşili kim aldı, kim nereden nereye getirdi, kim kullandı onu, neden buraya getirildi, neden bugün hala konuşuyoruz. Ya çok acayip şey. Mesela Mehmet Emir diyor ki devlet adına cinayet işlediklerini söyleyenler para için yaptı bunu diyor. Ve Gökçer bir gazeteci namusuyla diyor ki bir dakika devlet yani adamı öldürebilir mi para için yapması? Öldürebilir bence diyor Mehmet Emir. Öldürebilir. Size ters gelebilir ama bence böyledir diyor. E şimdi bizim burada konuşacağımız hikaye şu. Yıllarca kontrterör daire başkanlığı yapmış bir insan cinayetleri savunuyor. Demek ki bu zihniyet zaten bu cinayetleri işledi. Değil mi? Biz bunu konuşmak zorundayız ya. Bakın bunu konuşurken de isim, cisim her şey ortada. Her şey. Hiram Abbas suikastini konuşmuşlar mesela. Neden böyle oldu diye. E çünkü diyor içeride bir grup paraya taptı, paraya tahvil etti bütün gücünü. Ama onun karşısında direnenler vardı ve bu cinayet işlendi diyor. Peri Doğunçek'le ilgili söylediklerine inanamazsınız mesela. Türkiye'de diyor solu bitirmek üzere Amerika'nın yaptığı örgütlenmenin başındaydı ve getirildi. Hem İngiltere'ye hem Amerika'ya çalışır diyor. Bak hayatta Mehmet Emir. Peri Doğunçek de hayatta. Bizim bunları konuşmamız lazım ya. Hayatımız nasıl bu kadar boka battı bizim? Operasyon sürekli hani bir şey olduğu zaman hep diyorlar ya Amerikan operasyonu. Yo bak ortada bir operasyon var. İsmi cismi yeri belli. Bahçeli evlerde 7 tiplinin öldürüldüğü katliam bir devlet projesi değildi diyor. Resmen kafasına göre Abdullah Çatlı yaptı kendi onu diyor. Ve ondan sonra devlet projesiymiş gibi sokuşturdu diyor. Bence bunları konuşalım. Çünkü devlet aklı denilen şey ki ben çok önemserim bunu biliyorsunuz. Bence çok önemli bir şey. Yani bazıları işte anarkososyalizmi lan geç bunları hangi artist neyden bahsediyorsun sen? Böyle bir yapının içindesin ve bu yapı evrilmeden, düzelmeden, en azından belli bir yere gitmeden senin bahsettiklerin de dahil olmak üzere hiçbirinin gerçekleşme şansı yok. Önce bir yapı gerekiyor. Hani yıkmaktan söz ediyor ya, yapı olsa yıkacaksın. Böyle bir yapının içinde neyin sallanması, neyin devinimi seninki? Evet ve bugün elimizdeki devlet yapısı bu. Bu kadar. Biz her şeyi konuştuk diyor her şeyi. Devamı da var. Devamı da olacak röportajın. Bu birinci bölümü. Ama gerçek bir gazeteci nasıl röportaj yapar? Ne sorulmalıdır? Hani uçaktaki arkadaşlar var ya, uslu hanımlar, uslu beyler. Akşam çıkıp ana haber bülteninde mesela zam haberi verenler. Ama yanında oturduğu zaman zammı yaptıran kişiye bunu soramayanlar var ya, onların karşısında gazetecilik ahlakı savunuyor. Bence bugün mutlaka okunmalı. İnanın çok çok içten söylüyorum bugün. Bunu bütün gazeteleri koyun bugün bir kenara. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yemin ediyorum size. Sadece onu okuyun. Altına da deyin ki gazetecilik nedir? Gazetecilik budur. Bir kere konuya hakim olmak son derece önemli. Çünkü Mehmet Eymür tarzı, geçmişte bu tarz işlerin başında olmuş insanlar çok iyi psikolojik harp bilirler. Hepsi. Yani arada öyle açmazlar veriyor ki belli. Gökçer'i zorluyor. Ama karşısındaki insanın dosyasına çok hakim olduğunu bildiği zaman o da geri adım atıyor. Cevap vermeye başlıyor. Bir davadan bahsediliyor mesela ama o davada öyle değil böyle olmuştu diyor Gökçer. Karşısında o da bir sallanıyor şöyle. Kendine geliyor. Ya bugün mutlaka ama mutlaka okuyun ve şunu sorgulamamız lazım. Bu kadar şey ortadayken neden daha iyisi olmuyor? Biz bunu istemek zorundayız ya. Yoksa Abdülkadir Selvi iğrençsiniz demiş. Bana söyleme. Git Konya yolunun yanındaki 650 katlı binada 18 milyon lira para yiyen adama söyle. Becerdiği şey ortada. Cumhurbaşkanımız yürüyor yaşasın. Sen getiriyorsun bu noktaya. Hamza Yerlikaya seviyesinde insanlara söyle. Alayınıza gider. Bahsedilen kişi halkın oyuyla seçilmiş bir insan değil mi? Öyle dedi. Evet. Halkın tamamını temsil ettiğini söylemiyor mu? Evet. O zaman hangi alayımıza gidiyor? Hamza Yerlikaya seviyesinde bir adam bunu bilmez ki. Bunu bilemez. Seviye bu. Mesela o röportajın içinde Türkiye'de hala tartışılıyor ya inanılmaz bir şey. JITEM var mı yok mu? Ya hani öldürülen köylüler, iş adamları bütün bunlar bilinirken Mehmet Emir diyor ki ya olmaz olur mu? Var tabii diyor. Var tabii. Olmaz olur mu? Böyle bir şey olabilir mi diyor. Bugün her şeyi bırakın bir kenara. Ciddi söylüyorum. Oturun okuyun. İkinci bölümü gelmeden okuyun ki birazcık hazırlıklı olun. Bence ikinci bölüm daha da ağır gelecek çünkü. Bakalım neler çıkacak içinden. Gazete Pencere'nin bugün birinci sayfası. Sayın Lütfi Elvan bu tabloya bir sözünüz yok mu? Lütfi Elvan'a seslenmişler ama Hazine Bakanı'na bence boşa seslenmişler. Tek başına bir şey yapma şansı yok ki. Lütfi Elvan'ı oraya getiren kişiye sesleneceksiniz. O da uçakta yanında. Herkes biliyorsunuz kırıtıyor. F-16'larımız ne oldu efendim? F-35'lerimiz ne olmadı efendim? Uslu hanımlar, uslu beyler. Sorsanız hepsi büyük gazeteci. Halkın yaşadığını kimse sormuyor. Üretici fiyat endeksinde %46'ya çıkmış bir enflasyon var. %50 artık ya devletin bile saklayamadığı %50'lik bir enflasyon var. Üreticinin maliyetlerinde. Mesela bu konuşulmuyor. Şahsın ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri devreye girecekleri mesajında biz buradayız sözleriyle beraber vermiş. Enerji Bakanı'nın sözleri üzerine haberler yapılıyor biliyorsunuz hani üstünüze kalın bir şeyler alın. Üstümüze rahat bir şeyler mi alsak aslında? Bence kalın aşamasını geçtik. Ciddi söylüyorum şu anda devletin halk üzerindeki etkisini yani devlet halk ilişkisini düşündüğümüz zaman bence üstümüze kalın bir şeyler değil de rahat bir şeyler alalım artık. Çünkü işin gidişatı belli oldu. En azından yani giy soyunla uğraşmayız. Böyle rahat bir şeyler. Birer drink alalım mesela. Hani kaçınılmazsa artık. En azından hiç değilse rotasına uygun gitsin ya. Enerji Bakanı öyle dedi. Kombileri dedi birer derece kısın dedi. Dün sabah anlattım ya. Yazın da dedi klimaları birer derece yükseltin dedi. %7 sağlarsınız dedi. Bizde elektriğe niye bu kadar zam geliyor söylemedi onu. O girmez. Bu arada bir çalışma, ortak çalışma haberi. Biliyorsunuz güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir çalışma yürütülüyor. 6 parti. Onunla ilgili olarak 4. toplantının mecliste yapıldığı haberi var. Partiler gen soruyla hükümetin düşürülmesi için salt çoğunluk aranması ve yeni hükümet kuracak çoğunluğa ulaşılmasını öngören yapıcı güven oyu mekanizmasının getirilmesi, başbakan tarafından atanan bakanların cumhurbaşkanı tarafından veto edilememesi, OHAL sürelerinin kısaltılması ve OHAL kararnamelerine son verilmesi dahil birçok konuda uzlaşmaya vardı. Türkiye Erdoğan'ın sağlığını tartıştı. Önceki gece başlayan ve dün bütün gün devam eden Cumhurbaşkanı'nın sağlığına ilişkin tartışmaya hem Beştepe dahil oldu, hem muhalefet hem de emniyet. Sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımlar için soruşturma başlatıldı. Erdoğan'ın avukatı suç duyurusunda bulundu. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı danışmanları Cumhurbaşkanı sağlıklı mesajı vermek için Erdoğan'ı yürürken gösteren görüntüler paylaştı. Ya rezalet bu, rezalet. Rezalet. Ben AKP'li olsam, Allah yazdıysa bozsun. Ya yemin ediyorum isyan ederim buna ben. Ulan aldığınız parayı bunun için mi alıyorsunuz? Dörder beşer maaşı bunun için mi yutuyorsunuz diye. Bu mudur ya? İletişim dediğiniz şey bu mudur? Cumhurbaşkanımız yürüyor. Tebrikler. İyi Parti ise o paylaşımlara yürüyen Akşener fotoğrafıyla yanıt verdi. Süper. Kürşat Yılmaz cezaevinden çıktıktan sonra kimi ziyaret etti bilin bakalım. Boris Johnson. Doğru. Doğru. Osmaniye milletvekili Boris Johnson'ı ziyaret etti. Mehmet Eymür'ü mutlaka okuyun. Mutlaka okuyun. Kim kimi nasıl kullandı, isim isim nasıl anlatıldığını görün lütfen. Mutlaka ama mutlaka görün bunu. Cezaevinden çıkıyor ve tahliye karesi dava arkadaşımız tahliye oldu diye paylaşılıyor. Süper değil mi? Ondan sonra beyefendi çıkıp anlatıyor insanlar. Arkadaşlarıma diyor talimat verdim. Anar oraya gidin. Gitsinler abi. Bak dün ya Türkiye'de bir de şöyle çok tuhaf bir şey oluyor. Onu da konuşalım da mutlaka. Milliyetçilik üzerinden yürütülen bu tartışmalarda özellikle milliyetçilerin oy aldığı kesim dışında tutulmaya çalışılıyor. Yani onlar goy goyda içeri çekiliyor da o insanların mesela bugün Türkiye'de yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmeleri hiç konuşmuyor. Konuşulmuyor. Yani gidin mesela Yozgat'ta konuşun insanlarla. Talimat verdim gidecekler falan. Gitsinler. Yozgat'ta dün Cumhuriyet Halk Partisi'lileri vardı. Bu işin çok acayip bir bölümü. Gerçekten çok acayip bir bölümü. Çünkü bir yandan da şöyle bir aşağılama devam ediyor. Kendini solcu. Quotation, you know, solcu. O solcu diye tanımlanan bir takım sosyal medya figürleri. Aferin yıllar sonra aklınıza geldi falan yazıyor. Bakın iddiayla söylüyorum. Bunu yazan, aşağılayan arkadaşlara bir sorun. Hayatlarında hiç Yozgat'a gitmişler mi? Kırşehir'i, Çankırı'yı, Çorum'u görmüşler mi? Lütfen sorun. Ne kadar kolay oturduğu yerden sallamak ya insanları. Bir yandan işin böyle bir bok tarafı var. Hani kendini solcu, sosyal demokrat bilmem ne bugünün bakışıyla muhalefette tanımlayan insanlar aşağılıyorlar. Aferin yıllar sonra gitmiş. Öbür taraftan kendi gidemediği için koftiden bir talimat üzerinden bir düşünce sistemi bina etmeye çalışanlar da yokmuş gibi davranıyor. Ya bayağı başarıdır. Başarıdır kardeşim. Çok ciddi bir başarıdır. Yozgat'a gidip İç Anadolu'da, İç Anadolu'nun içinde, göbeğinde özellikle ana muhalefet partisinin zamdan, pahalılıktan, yoksulluktan, açlıktan söz edebilmesi çok büyük başarıdır. Ya bir kere de insan hakkını teslim etsin ya. Çok zor, gerçekten çok zor. Anlatırken o yüzden böyle anlaşılsın istiyorum. Hani burada ilk söylediğimde çok hoşlanmamıştı insanlar. 3 yıl olmuş ya, 3 yıl. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece yönetici düzeyinde değil, asıl ve önemli olarak seçmen düzeyinde değişmeye başlaması gerekiyor diyelim. Bak şimdi değişiyor. Şimdi değişiyor. Seçmen değişti mi? Vallahi göreceğiz. Onu göreceğiz. Seçmenin nereden goy goy aldığı ya da almadığı görülecek. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşetinde enflasyon %50 ifadesini görüyoruz. Rekor üstüne rekor. Ya çok konuştuk ya bunu. Ne olur pas geçelim artık. Söz var, para yok. İGA haksız ödemeyi kabul etti ama 8 milyon avroyu bakanlığa vermedi. Mustafa Çakır'ın haberi. Ya, günün en film haberi. Film ama zulüm haberi aslında bu. Çünkü İstanbul Havalimanı'nı hani kapattık ya Atatürk'ü, büyüğünü yaptık. Devasa, en büyüğü Almanların kıskandığı, Fransızların bileklerini kestiği, İngilizlerin içine kapandığı havaalanı yapıldıktan sonra. Hatırlıyor musunuz? Onunla ilgili bir takım ihalesi alınan ancak yapılmayan işler için daha önceden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 8 milyon euro verildi. Kabul ediliyor bakan tarafından. Diyor ki bakan, ya Kalyon, Cengiz, Mapa ve Limak'tan oluşan İGA'nın parayı ödeyip ödemediği sorusunu soruyor HDP'li bir milletvekili. Ulaştırma Bakanı diyor ki şirket söz konusu meblağın ödeneceğini bildirdi. Yasal prosedürler tamamlanınca ödeme yapılacak. Allah Allah. Hala devletin onlara yaptığı ödeme var. Ondan kesin. Mahsuplaşma diye bir şey vardır ya. Ciddi söylüyorum. Çok kullanılır maliyede. Mahsuplaşın. Direkt mahsuplaşın yani. Ödemeniz mutlaka vardır onlara. Yolcu garantisi, ot bok bir şeyden. Kapatın 8 milyon eurosunu. Zor değil ki bu. O uğraşsın ondan sonra gerekirse. Devlet böyle yönetilir. İstersen. Gerçekten istersen tabii. Dün bu haberi atladık. Benim hatam, tamamen benim hatam. Bambaşka şeylerle uğraşırken çok da önemli bir haber olmasına atladık maalesef. Ankara'da 12 ve 13 yaşında iki kız çocuğunu taciz eden, iki tipe müdahale eden gencecik bir insan. Haydarcan Kılıçdoğan. O iki katil tarafından öldürüldü. Dün onun cenazesi vardı. Gencecik, pırıl pırıl bir çocuk. Onun cenazesi vardı. Önce haberi atladığım için özür diliyorum. Ben atladım. Gerçekten benim hatam. Yani gündemin içinde bir şeyleri toparlamaya çalışırken gözden kaçabiliyor. Çok özür dilerim. Babası içim yanıyor ama çocuğumla gurur duyuyorum diye konuşmuş. Annesi de ya hakikaten çok ağır bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. İnsanların söyleyebileceği hiçbir şey yok. Bu neden oluyor? Çünkü bu işi yapması gerekenler yapmıyor. Mesela İstanbul Taksiciler Odası Başkanı, taksicilerin tacizlerine yönelik bir takım değerlendirmeler yapılırken, ya bunlar suç olmaktan çıkartılsın savunması verebiliyor. Taciz nedir? Hangisi taciz mesela diye giriyorlar. Bizim bunu konuşmamız lazım. Barış Pehlivan bugün Erdoğan'ın Roma'ya G20 zirvesine giderken ve dönerken uçağını aldı. Osman Gökçe'ye yazmış. Biz 2 gün önce konuşmuştuk. Devam edebiliriz. Sabahın manşeti 19 yıldır dimdik ayakta. 650 katlı binadan talimat gelmiş. Yazın lan 19 yılı. Yaz lan. Hepsi yazmış bugün. 19 yıldır dimdik ayakta. Ki yürüyebiliyor. İletişim Başkanlığı bunu yapıyor. Bence dünün özür dilerim, en önemli haberi bilim kurulu toplantısından sonra 3. doz mRNA aşıları konusunda adım atılacağına ilişkin değerlendirme Sağlık Bakanı tarafından gelen. Yani özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, 65 yaş üzerinde olanlar, riskli çalışma grubu içinde sürekli kalabalıklarla beraber olmak zorunda kalan insanlar için. Bu önemli. Çünkü bir yandan da mesela Ahmet Hakan'a bakarsanız Milli Eğitim Bakanı'nın karşısında takla atıyorsunuz. Çünkü geçmişte de hatırlıyorsunuz yani Erdoğan'a ekonomi güzellemesi yaparken attığı taklayı hatırlıyorsunuz değil mi? Ya hala eleştiriyorlar ya. Ya şu kadar şey yaptınız hala eleştiriyorlar ya. Efendim? Efendim hala? Yani hala. Ve bütün bunların içinde Sağlık Bakanlığı'nın o değerlendirmesi önemli. Neden? Dünyanın izlediği yol bu. Ama bakın çok tuhaf etkileri de var bu hikayenin. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde biz dün konuşmuştuk ama bugün seçim sonuçları biraz daha fazla yer almış gazetelerde. Orada mesela demokratların oy kaybının gerekçelerinden bir tanesinin içinde aşı, PCR testi zorunluluğu ve maske kullanım zorunluluğu var. Buna karşı çıkan insanlar bayağı oylarını cumhuriyetçilere döndürmüşler. Bu çok etkili. Hani hep burada konuşuyoruz ya, siyasiler bu konuda karar verirken ne yapacaklarını çok bilmiyorlar diye. Etkilendikleri şey bu. Sözcü de tam ters köşeden bir manşet atmış. AKP'nin 19 yılı satarak geçti. Dün AKP'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümüydü. Atatürk'ün özellikle Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ilk 15 sene içinde açılan fabrikalar, yapılan yatırımlar değerlendirilmiş ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'nin ardından bunların satışları yazılmış birer birer. Çok güzel bir fotoğraf var. Keşke fotoğrafı kimin çektiğini de yazsaydınız. Foto muhabirlerine saygı bunu gerektirir çünkü. Güzel bir kare Adalet ve Kalkınma Partisi adına mecliste, genel kurul salonunda sadece 3 milletvekili var. 3. Gerek var mı kalanına? Ne gerek olacak ki? Bu arada sosyal medyada çok gördünüz. Ordu'nun Korgan ilçesinde kaymakamlık yapan Miraç Akbulut görevinden açığa alındı. Gerekçesi 29 Ekim kutlamalarında aralarında Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, Müritler ve Dervişler Memleketi olamaz da olan, işte 10. yıl marşını çaldırması da olan bir kutlama silsilesi. Hoşlanmamışlar. Hoşlansan da hoşlanmasan da. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'de de bugün enflasyon vardı. Hem de daha büyük değerlendirmişler. Güzel de bir birinci sayfa yapmışlar. Açlığı saklayacak sayı icat edilmedi. Halkın enflasyonu %40'ı geçerken resmi enflasyon %20'ye bile ulaşmadı. İcra iflas dosyalarında patlama var. 16 milyon kişi sosyal yardımla yaşıyor. Şu anda burada verilen rakam, bu önemli, bu aklınızın bir yerinde kalsın. Son 4 yıl içinde herhangi bir şekilde sosyal yardım alan yurttaşların sayısı 16 milyon 600 bin. Bak, bizim konuşmamız gereken bu. İki ameliyat arasında çıktım. Feci feci. Buna hiç gerek yok. Bak, bu feci. Adı sanı belli. Devlet kayıtlarında 16 milyon 600 bin insan. Neden böyle yaşar insanlar? Neden bu yoksulluk? Neden bu açlık? Kurumların bu kadar yerin dibine göçmesi neden? Biz bunu konuşacağız. Öbürküler, WhatsApp grupları, Twitter'dan gecenin köründe gelen mesajlar falan, geçin onları, geçin. Onların hiçbir önemi yok. Hekimler de artık yoksul diye bir haber var. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, Emek Bizim Söz Bizim başlıklı eylem sürecinin 3. haftasında yurt çapında yaptıkları eylemleri anlatıyor. 30 yıllık uzman hekimin 5800 lira maaş aldığı hatırlatılan açıklamalarda, yoksulluk sınırı 9500 lira, hekim maaşlarında 7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminatı istiyoruz. Ek ödeme değil, tek ödeme talep ediyoruz denilmiş. Olur mu? Olamaz, çünkü pahalılık var. Bakın mesela bugün Bir Gün gazetesi kenardan duyurmuş. Gazete 2 liraydı bugüne kadar. Yani ben abone olduğum için size de tavsiye ederim. Gazete Pencere'ye de, Bir Gün'e de aboneyim ben. Bugünden itibaren 3 lira oluyor gazete. Yani bugün 2 lira da yarından itibaren 3 lira olacak. Çünkü şöyle bir durum olacak. Pardon, yok bugün 3 lira. Bugün 3 lira. Artık kağıt maliyeti, baskı maliyeti, basım yapılan matbaadaki elektrik maliyeti. Diyor yani sanayi elektriği, ya seninle bir alakası yok. Bak, var mı alakası? 3 lira oldu gazete. Abone olun, en azından elektronik ortamda varlığını daha rahat devam ettirebilsin. Bir Gün böyle. Evrensel de enflasyon manşetiyle çıkmış. Doğru, çünkü doğrusu bu. Gazetecilik ahlakı, gazetecilik namusu bunu gerektirir. Bunun dışında kim ne yazdıysa balon kardeşim, geç onu. Enflasyon ezdi geçti. %49.87. AKP'nin uyguladığı politikalar ülkeyi hiperenflasyona götürdü. Enflasyon asgari ücretliyi, memuru, çiftçiyi, küçük üreticiyi, işçiyi ezdi geçti. Ekzam ve taslakların yenilenmesi talebi yeniden gündem oldu. Ya bunun üzerine çok konuştuk. İlk yayında 30 dakika bunun üzerine konuştuk. O yüzden bir kenarda bırakayım. Bir de şu mesaj güme gitsin istemiyorum. Çok açık yüreklilikle söyleyeyim size. Ya oradaki asgari ücretlinin cebinden çıkan para lütfen aklınızda kalsın, olur mu? 800 lirası nasıl gümledi bu insanların, lütfen unutmayın. Lütfen. O yüzden hani o çok geride kalmasın diye üzerinden biraz uzun atlayarak geçiyorum. Bugün 4 Kasım. Bundan 4 yıl önce Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve 12 milletvekili, toplamda 12 milletvekilinin, HDP'lilerin tutuklanmasının 4. yıl dönümü. Ve bu 4 yıl boyunca işte davaların açılması, birleştirilmesi, ayrılması, dosyaların Ankara'ya yollanması, İstanbul, İzmir, Edirne, Çanakkale gezdirilmesi 4 yıl geçti üzerinden. İçinizden bazıları HDP'den hoşlanmıyor, biliyorum. Hoşlanmak zorunda mısınız? Hayır. Bizim siyasi görüşümüz aynı değil ki. Yani burada yaptığım eleştirileri ağırlığını biliyorsunuz işte. Ama burada haksız tutuklamaya, haksız cezaya itiraz etmek gerekiyor her şeyden önce. Önce bunu konuşmamız lazım. Davanın açılma gerekçesi ne? Hangisi? Hangi biri diyelim hatta. Çünkü biliyorsunuz Demirtaş'la ilgili ahimden karar çıktığında hemen yenisi uyduruldu. Yenisi kondu ortaya. Adalet hepimize lazım kardeşim. Demirtaş Evrensel Gazetesi'ne konuşmuş. Halkın desteği ve dışarıdaki arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla HDP'yi büyüttük. Tasfiye etmek istedikleri parti şimdi AKP MHP iktidarını tasfiye noktasına geldi demiş. Büyük salladığı, büyük silkelediği Cumhur İttifakı'nı doğru. Yeni Şafak, Akşener, HDP, PKK'dır. Bak bir şey söyleyeyim mi? Eğer bugün hani bana deseler ki ya bu sabah yayın yapacaksın. Erdoğan'ın cümlelerinden bir tanesini kullan. Onunla yap. Hangisini kullanırdın? Yeni Şafak'ın yaptığı çakallığı yapardım. Ciddi söylüyorum yayını satmak için. Bunların akıllıları Yeni Şafak'ta derdim. Ciddi söylüyorum bak. Akıllıları Yeni Şafak'ta çünkü. Gerisi hamam tası. Vallahi bak vur, vur yani tın diye ses gelir. Yapmaya çalıştığı çok büyük çakallık çünkü burada. HDP PKK'dır sözü. Akşener'in sözü. Nerede söyleniyor bu? Partisinin grup toplantısında. Değil mi? İyi Parti'nin kuruluş gerekçesi, kuruluş zemini hangi siyasi görüşten hareketli? Milliyetçi gruptan. Doğru mu? Bu HDP PKK'dır sözü. Daha önce de söylenmiş bir söz. Peki Yeni Şafak bunu nasıl duyurur sizce? Bravo. İttifakta çatlak. Doğru. Oysa şunu pas geçiyor. Bak burada bunun şişirilmesi önemli işte. Medya, çakal medya bu işe yarar. Oysa daha biz geçen hafta tezkere üzerinden bu tartışmanın yapıldığını, hiç kimsenin de zarar görmediğini izledik. Doğru mu? Hani tezkereye oy vermek, vatanseverlik, milliyetçilik bunların hepsi karşı karşıya getirildi. Bu saatten sonra ne olabilir ki? Çok büyük çakallık, çok büyük çakallık gerçekten. Ama bakın ben size buradan başka bir şey göstereceğim. Birinci sayfasında Yeni Şafak'ın enflasyona ilişkin haber kira artışında üst sınır %17'nin altına gizlenmiş. Önce bunu yazmışlar. Altına da yıllık enflasyon %19,8 yazmışlar. Ama aynı birinci sayfaya artan gelirler yatırıma dönüştü diye yalan haber koymuşlar bir tane de. Nasıl? Bunların akılları Yeni Şafak'ta. Vallahi bak daha önce de söylemiştim. Akıllıları orada. Kalanları işte artık bak yani kafana göre değerlendir. Akşam gazetesi dimdik ayakta. Ulan atıldı o manşet artist. Bari bir dinleyin kulaktan kulağa geçerken bile cümle biraz bozulur ya kulaktan kulağa oynarken bile. Hani at dersin göze kadar gider o bir yerde. Bunlar da hiç değişmiyor öyle korkuyorlar ki. 650 katlı binadan sallıyorlar bunlara manşeti. Devam. Okunacak hiçbir şey yok bunun içinde yani. Bütün gazetelerin sürü manşetleri de Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'a 4-0 kaybetmesi. Puansız kapattı diye başlıyor. Spor haberi vermiyorsun diye eleştirenlere söyleyeyim onu da. Ya 19 of 9 gibi saçma sapan bir manşeti var Takvim Gazetesi'nin. Bugün takvim okumayalım ya. Vallahi zaten bir şey yok. Hoca da aynı saçmalıkların peşine takılmış zaten. Eski mektupları çıkartmış koymuş falan. Hikaye bunların hepsi hikaye. Dandik hikayeler hem de geçin. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam Ankara Uluslararası 32. Film Festivali başlıyor. Biz saat 19.30'dan itibaren orada olacağız. Ankara'da Cer Modern'de yapacağız açılışı. Ayın 12'sine kadar film konuşacağız. Kısa filmler, uzun filmler. Bu sene yeni bir rekora imza atıldı. Daha önce de söylemiştim. Yarın belki burada konuşuruz. Ben kısa film hastasıyım. Çok severim. Hakikaten iyi yönetmenlerin hep kısa filmlerle varlıklarına başladıklarına inanırım. Çok iyi kısa filmler izledim. Sonradan büyüyen yönetmenler de gördüm onların içinde. Mesela bu sene rekor 254 tane kısa film geldi festivale. Uzun metraj filmlerimiz hakikaten çok iyi. 11 tane birbirinden sağlam film var. Belgesel filmler aynı şekilde. 3 ayrı kategoride. Bunun dışında işte onur ödülleri var. Perihan Savaş, Erendiz, Atasu ve Gani Müjde onur ödülleri alacaklar 3 ayrı kategoride. Onun dışında da mesela proje geliştirme destek ödülleri var içinde insanların. İlk filmini çekecek insanlara yardım için, destek için. Bütün bunların olduğu bir festivale başlıyoruz. Umarım çok böyle sağlıklı, huzurlu, çok şahane, çok güzel her şeyle dört başı mamur benim açımdan da iyi geçecek. Sunum anlamında bu akşam açılış ve kapanışı yine bir aksilik olmazsa ben sunacağım çünkü. Hepimiz için güzel bir festival haftası diliyorum. Bu hafta önemli bir hafta. 2-8 Kasım. LÖSEV'in çocuklar haftası. LÖSEV'in çalışmalarını biliyorsunuz destek bekliyor o çocuklarda. Lütfen yapabilirsiniz bunu. Yani orada satılan LÖSEV'in online ürünleri arasından destek için küçücük bir şey alarak da yapabilirsiniz. Hediyeler, armağanlar vererek de yapabilirsiniz. Bütün bunlar mümkün. Bütün bunları yapabilmeniz mümkün. Yeter ki istesin insanlar ya. Şu saçmalığın dışına çıkma şansımız var. Burada her sabah bunu yapmaya çalışıyoruz. Kardeşim dışarıda her türlü abukluk konuşulabilir. Bizi ilgilendirmiyor. Bizim gündemimiz var. Ve biz bu gündemi 6 senedir 6 senedir hep önden götürmeye çalışıyoruz. Türkiye ne konuşuyorsa onu konuşmuyoruz. Daha doğrusu konuşuyoruz da en az bir gün önce konuşmuş oluyoruz biz onu. Yoksa yapılan goygoyun dışında bir şey olmaz zaten. Saçma sapan abuk sabuk işler. Binlerce örneği var zaten. Bizim derdimiz o değil. Burada patronumuz yok bizim. Patronsuz yapıyoruz bunu. Patron biziz. Hepimiziz. Sadece habercinin namusu üzerinden gidiyoruz. Üstelik böyle habercilik namusunu dandik magazin ödüllerinin içinde falan abuk sabuk insanlarla anlatmak, dinlemek zorunda falan değiliz. Habercinin namusu görülür. Haberci namusu arıyorsanız, gazeteci namusu arıyorsanız bugün Gökçer Tayıncıoğlu'nu okuyun. Gazeteci namusu orada. Uçağın içinde aramayın onu. Zam haberini soramayacak. Bu kadarcık cesareti gösteremeyecek insanların hazırladığı ana haber bültenlerini falan izlemeyin. Hiçbir işinize yaramaz. Gerçekten yaramaz. Gerçekten. Haberci namusu arıyorsanız lütfen onu okuyun. Bugün T24'teki röportaj. İlk bölümü okuyun ki ikinci geldiği zaman afallamayın. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Ekim ayı serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Yayını ilk kez izleyenler olabilir. Nedir bu? Şudur. 1,5 saat boyunca tek yayın yapıyoruz. Ayda bir, her ayın son cuma günü yapıyoruz aslında. Son iş günü, son yayın günü yapıyoruz bunu. 1,5 saat boyunca ben önce yayının son bir aylık macerasını anlatıyorum. İzlenme, dinlenme oranları nerede? Türkiye bizi ne kadar izledi, ne kadar dinledi? Bütün bunları ortaya koyuyoruz. Ondan sonra da tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan sizler soruyorsunuz. Ben de anlatıyorum. Cevap veriyorum. 1,5 saat boyunca bunu yapıyoruz. Yarın serbest uçuş dertleşme yayını var. Bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine burada olduğunuz, günü benimle karşılayıp benimle devamına karar verdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Buradaki birlikteliğimiz önemli çünkü farklı insanlarız biz. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede birlikte iyi yaşamak istiyoruz birbirimizden vazgeçmeden. Onun için bu yayını yapıyoruz. Yayını desteklemek isterseniz YouTube aboneliği bunun için önceliklilerden bir tanesi. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Ardından YouTube içinde destekleme mekanizmaları var. İsterseniz kullanabileceğiniz işte katıl düğmesi, süper chat, süper sticker. Patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Ama bunların hepsinin dışında bu yayına verebileceğiniz en büyük katkı hiçbir zaman değişmedi. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden. 6 yıldır yapıyoruz, yine yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım ve aklımızdan çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da Ekim ayı serbest uçuş dertleşme yayınında 1,5 saat birlikte olabilmek üzere. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.